Kırlangıçlar Gibi. Cansu Dağlı. Hikayenin nerede biteceğini bilemezsiniz. Ama nerede başladığı bellidir. Hep baştan başlarlar anlatmaya. Genellikle teşhisin konulduğu andan. Aslında iki hikayesi vardı onun. Birini ondan başka kimse bilmez. Biri de benim anlatacağım. Kendi hikayesini unuttu şimdi. Benim sözünü edeceğimse kendi gördüğümdür. Leyla, ışığım, güneşim, ayım. En karanlık gecelerimde, gözyaşları içinde ellerimi göğe açıp bir mucize dilediğimde Tanrı bana onu gönderdi. Hayatımda hiçbir zaman güzel şeyler olmayacağına neredeyse inandırmıştım kendimi. Oysa o başıma gelen en güzel şeydi. Fakat güzel şeylere sahip olmak bir gün onları kaybedebileceğimiz ihtimalini de beraberinde getiriyor. O günü hiç unutmuyorum. Basit bir soğuk algınlığı reçetesiyle çıkacağımızı düşündüğüm hastaneden lösemi şüphesiyle çıkışımızı. Leyla her şeyden habersiz yılın son çiçekleri arasında koşturuyor. Koşarken minik adımlarının çıkardığı hışırtılar sonbaharın habercisi. Üşüdüğünü kızaran burnundan anlıyorum. "Yoruldun mu?" diye her sorduğumda eve dönmemek için başını iki yana sallıyor. Vereden kurtulan saçları rüzgarda savruluyor. Saçlarının dalgası tıpkı anneminkilere benziyor. Onu elimden alan kanser şimdi de Leyla'ya mı dikti gözlerini diye içim içimi yor ama bir şey diyemiyorum. Koşarken arada göğe bakıyor. Güneş onunla saklambaç oynuyor sanki. Kıstığı gözleriyle bana bakıp gülümsüyor ve dünyanın en güzel gülüşüyle bana doğru koşuyor. Onu kucağıma alıp havaya kaldırıyorum. Kuşlar uçuyor. Meraklı bakışları onlara takılıyor. Ne kuşu bunlar? Kırlangıçlar. Ne zaman bir kırlangıç görsem anneni anımsarım. Bir kırlangıcı yakından gördünüz mü hiç? Henüz 6 yaşındayken onların birini avcuma almıştım. Sabaha karşı bir gürültüyle açmıştım gözlerimi. Odanın köşesinde yolunu kaybetmiş bir kırlangıç çırpınıyordu. Usulca yaklaşıp bir süre izlemiştim. 15 santim kadar bir kuş. Çatal bir kuyruğu, gerdanında kırmızı tüyler. Usul usul uzatmıştım elimi. O da kaderine razı hareketsiz kalmıştı. Avucuma alınca bir ılıklık hissetmiştim. Yaralıymış meğer. Koşarak anneme götürmüştüm onu. Derin bir uykudaydı annem. Günün ilk ışıkları ay tenine vuruyordu. Yanına sokulunca gözlerini açmış, uzun kirpiklerinden eser kalmayan gözleriyle sıcacık bakmıştı bana. Benim için güneş o an doğmuştu. Avucumda kıpırdamadan duran kırlangıcı görünce şaşırmıştı. Yataktan zar zor kalkıp yarasını temizleyip merhemlemişti. O gün evimizde gezindi kırlangıç. Ertesi sabah uyandığımda yerde hareketsiz duruyordu. İşte ölümle böyle tanıştım. Neden uçmuyor anne diye çok sormuştum. O da bana başka bir dünyadan bahsetmişti. Ruhlarımızın gittiği başka bir yerden. Hayır, o hala burada. Uyanacak diye çok ağlamıştım. Annem bana sımsıkı sarılmıştı ve kırlangıç için dua etmiştik. Hiçbir derdim yoktu ki annemin kokusuyla bertaraf olmasın. Annemin de yaraları vardı lakin biz onları saramıyorduk. Bir türlü iyileşmiyordu annem. Günden güne solgunlaşıyordu. Biz yine de içimiz rahat etsin diye bütün tetkikleri yaptıralım. Doktor, kan testi sonuçlarında bir yanlışlık olduğunu düşünerek böyle demişti. Sonuçları anlamıyordum ama ben de doktorun söylediği gibi bir yanlışlık olduğuna inanıyordum. İnsan en çok duymak istediğine inanıyor. Leyla sık sık hastalanmaya başladığında, sürekli yorgun olduğunu söylediğinde, canı yemek istemediğinde kötü şeylerden şüphelenmek yerine her çocukta böyle şeyler olacağını düşünmem bundandı. Ta ki vücudunda nedenini bilmediğim morluklar oluşup saçlarını tararken bile canı acımaya başlayana kadar. Gittiğimiz üçüncü doktor genel bir muayeneye aldı onu. Doktora gitmekten hiçbir zaman korkmadı. Çocuklara özgü o zorluğu yaşatmadığı için her defasında içimden sonsuz bir minnet duydum. Doktor tedirgin bir sesle acilen hastaneye gelmemizi söylediğinde dahi durumun bu kadar ciddi olacağını düşünmemiştim. Şimdi geriye dönüp bakınca her şey öyle net ki. Ne yazık ki test sonuçları beklediğimizden farklı geldi. Kızınız lösemi hastası denildiğinde dahi inanamadım. Doktor vakit kaybetmeden hastaneye yatış yapılmasını istediğinde, gözyaşları içinde eşyalarını hazırlarken içimden hep aynı şeyi söylüyordum. Allah'ım ne olur bu gerçek olmasın. Fakat kanser, titreyen ellerim, durmayan gözyaşlarım, kalbimdeki ağrı kadar, annemi bu illetten kaybedişim kadar gerçekti. Kanseri kabullenmek çoğu insan için zaman alır. Ben kabullenmedikçe yapmam gereken hiçbir şeyi yapamayacağımı anlayıp, yüzüme tokat gibi inen gerçekle olabildiğince çabuk yüzleştim. O zaman anladım ki aslında sahip olduğumuz en değerli şey zamandı. Leyla bir sürü teste girip çıkarken her saniye Allah'a onu elimden almaması için yalvardım. Sonuçlara göre kesin tanı koyuldu. Akut miyeloid lösemi. Doktor hastalığı açıklayabileceği en iyi şekilde açıklamıştı açıklamasına ama zihnimdeki soruların hiçbirine yanıt veremezdi o açıklama. Evet, blast adı verilen genç hücreler olgunlaşıp granülosit veya monositleri oluşturuyorlardı. Onlardan lökositleri. Leyla'da blast adı verilen hücreler olgunlaşmıyordu ve kanda birikmeye başlamıştı. Bu da DNA'daki değişikliklerden kaynaklanıyordu. Genetik veya çevresel faktörler etkili olabilirdi. Akraba evlilikleri bu tip kanserlerin, nadir hastalıkların görülme ihtimalini arttırıyordu. Önümüzde uzun bir yol vardı. İlk yapacağımız şey prognostik kriterlere göre prognoz hastalığın nasıl seyredeceğini öngörmekti, ilaç tedavisi belirlemekti. Eğer sonuç alınmazsa ilk başta o ihtimali çok düşünmemeli ve moralimizi yüksek tutmalıydık, kemik iliği nakli yapılıp yapılmayacağına gelişmelere göre karar verilecekti. Bunları doktor ilk anlattığında anlamamıştım. Daha sonra neyle karşı karşıya olduğumuzu anlamak için araştırıp sorup öğrenmiştim. Benim sorularımın cevabı neredeydi? Leyla'nın minik bedeni nasıl savaşacaktı bununla? Küçücük elleriyle nasıl tutunacaktı hayata? Annemi elimden aldığı yetmemiş miydi kanserin? Neden Leyla? Ben kendi içimde bir savaş verirken kemoterapiye başlama kararı verildi. Radyoda Aşık Veysel, uzun ince bir yoldayım diyor. Hayatmış bahsettiği, öyle diyor babam. Soluk mavi iri gözleri uzaklara dalıp gidiyor sonra. Üzerlerinden binlerce kez geçilmiş, renkleri solmuş beyaz çizgiler rehberliğinde uzun bir yolculuktayız. Bu yol bizi güneşe, ağaçların gölgesine, yaşadığımız kasabanın dört mevsimine, türlü çiçek ve ot kokularına, kuş cıvıltılarına, çarşı kalabalığına, bayram sevincine, sobada ısınan çayın sıcaklığına mı ulaştıracak, yoksa kuru bir ölüme mi bilmiyoruz. Annemin başı babamın omzuna düşmüş. Hastalanmadan önce canı gibi baktığı deniz dalgalı saçlarından eser yok. Arada bir gözlerini açıyor, ona bile mecali yok. Fakat yine de bana gülümsemeye çalışıyor. Annemi götürdüğümüz son kemoterapi seansından aklımda kalanlar bunlar işte. İlk anılarım ya hastane yolunda ya hastane koridorunda. Bu savaşı bir kez kaybetmişken... Leyla'nın saçlarının yavaş yavaş dökülmesine yüreğim dayanmıyor. Yatağına tutam tutam dökülmeye başlayan saçlarını o uyurken topluyorum. Her saç teliyle ömrümden ömür gidiyor. Örmeyi çok sevdiğim saçlarını kendi ellerimle kazıyorum. Benimkilerle de birlikte. Kaptan Kemo görevini tamamladıktan sonra birlikte uzatacağımızın sözünü veriyorum. Giderek zayıflıyor. Küçük bedeni gözlerimin önünde bir serçe kadar kalıyor. Bazen resim yapıyor. Doktorları, hemşireleri, ikimizi ve kuşları çiziyor. Bana kırlangıçları soruyor hep. Ben de anlatıyorum. Her yıl dağları, denizleri, çölleri aştıklarını, küçük olmalarının onları yıldırmadığını, şimdi sıcak iklimlerde olduklarını, doktorun dediklerini yaparsa onlar dönene kadar iyileşeceğini ben de anlatıyorum, söylüyorum. Her çalış sesinde açılmayacağına biraz daha emin olunan bir telefon gibi, gün geçtikçe Leyla'nın hücrelerinin yanıt verme ihtimali biraz daha azalıyor. Hastalık oldukça agresif ilerliyor. Maalesef kemoterapiye yanıt vermiyor. Nakin seçeneğini göz önünde bulunduracağız. Bu durumda uyum ihtimali en yüksek olan bireyler hastanın kardeşleridir. Daha sonra birinci derece akrabalara bakarız. Uyuşma sağlanmazsa uygun donör bulunana kadar kemik iliği doku bilgi bankasından haber bekleyeceğiz. Doktor Nakin'le ilgili tüm işlemleri anlattı. Kaç dakika sürdü hatırlamıyorum. Sözü bittiğinde kendimi koca dünyada yapayalnız hissettim. Bir başıma. Benim Leyla'mın kardeşi yoktu. Belki annemi ve çocukluğumu o hastane kokusunda bırakmasam, ilkokulu bitirir bitirmez artık büyüdüm diye dayımın oğluyla evlendirilmesem, her gece başka bir bahaneyle kemiklerim sızlayana kadar dövülmesem, karnımda taşıdığım bebek kız olduğu için akraba denilen insanlar tarafından gün be gün değersizleştirilmesem, kaçıp İstanbul'a gelmesem, Leyla'nın bir kardeşi olurdu. Doktora bunları diyemedim tabii. Doktor bey dedim. Leyla'nın ne kardeşi var ne de benden başka bir akrabası. Ben bağışlayabilirsem canımı bile veririm ona. Biz sizin canınızı istemiyoruz. Biz Leyla'ya can vermek istiyoruz. Bunun için de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Öncelikle sizden örnek alalım. Bağış için uygunsa tedaviye ona göre devam ederiz. Hücreler uyumlu değilse haber bekleyeceğiz. Umudunuzu kaybetmeyin. Doktorun sesinin titremesinden, gözlerini kaçırışından, uygun iliğin bulunma ihtimalinin ne olduğunu sormaya cesaret edemedim, sustum. Kızımın yaşamı pamuk ipliğine bağlıydı sanki. Ölüm ihtimalinden bahsediyorlar. Kimse yaşamanın da bir ihtimal olduğundan bahsetmiyor. Oysa gerçekten yaşamak nadirdir. Çoğu insan yalnızca var olur. Leyla için yapamayacağım hiçbir şey yoktu fakat uyum testinin sonuçları olumsuzdu. Hayatımın en uzun ve en acılı bekleme süreci böyle başlamıştı. 7 aydır hastanedeydik. Bu çaresiz ve meçhul bekleyiş canımı öyle acıtıyordu ki. 6 yaşına girmesine 3 gün kala Leyla'nın durumu birdenbire ağırlaştı, yoğun bakıma aldılar. Yoğun bakım ünitesinin önünde kaç gün bekledim bilmiyorum ama kimse beni her günün 24 saat olduğuna inandıramaz. Orada beklediğim her dakika bir ömürdü. Kızım parkta oynamalıydı. Çok sevdiği boya kalemleriyle sayısız resim yapmalıydı. Kırlangıçların peşinden koşmalı, gülmeli, yaşamalıydı. 6 yaşına yoğun bakımda girdi Leyla. Umudumu yitirmek üzereydim. Gün doğmadan neler doğar derdi annem. Umudu hiçbir zaman kaybetmemeli. Onu korumalı, büyütmeli, yaşatmalı. Gecenin en karanlık anı şafak sökmeden az önceki anmış. İşte hikayenin sonuna geldiğimizi düşündüğüm o gün doktor, %90 uyumlu bir donör bulundu. Eğer kabul ederseniz Leyla'yı yoğun bakımdan çıkarıp nakil için gerekli işlemlere başlayacağız dedi. Zaten başka bir seçeneğimiz de yoktu. Nakinden sonrası da çok uzun bir yoldu. Zor ve çetrefilli. Fakat sonrası için kaygılanmak yerine o an Allah'a şükrettim. Başardık, başardık. Derin bir nefes alıp ayların yorgunluğunu mıh gibi taşıyan başımı göğe kaldırıyordum. Doktor hastaneden çıkabileceğimizi söyledi. Ne kadar olmuştu göğe bakmayalı, maviyi içime çekmeyeli, yaşadığımı hissetmeyeli. Belki siz kendi yaşam kaygınız ve sorunlarınız içinde kaybolmuş haldesiniz fakat hayat bir şekilde devam ediyor, değil mi? Kuşlar uçuyor. Gözlerim dolu dolu oluyor. Ağlamıyorum ama gözyaşları tıpkı anılar gibi saklandıkları yerden ansızın çıkıp gözlerime doluveriyorlar. Kırlangıçlar bu buğulu manzaradan gökyüzüne kanat çırpıyor, dönüyorlar. Bahar geliyor. Çok korkmuştum. Öyle korkmuştum ki bunun sonbahar olmasından. Bazı sonlar yeni başlangıçlardır. Sonbaharda dökülen yapraklara toprak kucak açar. Baharda doğa yeniden canlanır. Fakat Leyla için bahsedilen hayatın sonuydu. Ona bir şey olsa, o öldü diye ölmeyecektim ama acılarım hiçbir zaman dinmeyecekti. Bu acılara alışacak ve onlara alıştığım için kendime daha çok acı çektirecektim. İnsanoğlu her şeye alışır. Leyla'nın kirpikleri ve saçları çıkmaya başladı bile. Yeniden doğmuş gibi. Buna ikinci bir hayat diyenlere, hayır diyorum, ikinci bir hayat yok. Yalnızca bir tane var. Ve onun için mücadele etmek gerekiyorsa sonuna kadar edeceğiz. Bu acınacak bir hikaye değil. Çünkü hayat başımıza gelenler değil, başımıza gelenlere karşı yaptıklarımızdır. Söylemiştim en başta. Leyla kendi hikayesini unuttu. Daha doğrusu bir kısmını. Yoğun bakıma girmesine neden olan beyin ödemi, uzun süreli bellekte bazı bölgelere zarar vermiş. Belki de Tanrı onun yaşadığı tüm bu ağır şeyleri unutmasını istemiştir. Kim bilir? Ben hatırlıyorum. En azından şimdilik. Bir süre sonra ben de unutacağım. Olması gerektiği gibi. Eğer bir gün kanser yine Leyla'nın vücudunda misafir olmaya kalkarsa, umutsuzluğa düşecek olursam, neleri atlatabildiğimizi, hiç bitmeyecek sandığımız acıların nasıl son bulduğunu, kızımın verdiği yaşam mücadelesinin nasıl kazandığını hatırlayacağım. İlk başlarda her ay kontrole gelmemiz gerekecek. Kan sayımları, fizik muayene, kemik iliği biyopsisi yapılacak. İlk yıl nüks ihtimali çok yüksek olduğu için dikkatli davranmamız, Leyla'yı tüm hastalık etkenlerinden korumamız gerekecek. Tam 5 yıl sonra Leyla'nın hastalığa yakalanma ihtimali daha önce lösemi olmamış bir insanınki kadar olacak. Elimizde olanın kıymetini bilmiyor muyuz, yoksa kıymet kaybedince kazanılan bir değer mi? Sahip olduklarımız hep bize aitmiş ve her zaman öyle kalacakmış gibi yaşıyoruz hayatı. Oysa hepsi bize bahşedilmiş bir armağan. Leyla da gökyüzüne bakıyor. Anne bak, kırlangıçlar dönüyor. Ona verdiğim sözü hatırlıyor mu bilmiyorum. Sarılıp öpüyorum. Çok uzun bir yol kat ettiler. Tıpkı bizim gibi. Hayatları boyunca uzun yolları olacak. Tıpkı bizim önümüzdeki gibi. Aşık Veysel'in dediği gibi.